Ayrım 19.
Yanlış gidiyoruz. İlçe ortaokul Almanca öğretmeni bir arkadaşına şu mektubu yazıyordu. Sevgili nokta nokta nokta. Burada boğuluyorum artık. Edebiyat yapmıyorum. Gerçekten boğuluyorum. Hava yetişmiyor. Soluğum kesiliyor. Hıdırlık doruğunda insanı yere çalan sert yel bile ciğerlerime boğucu gaz gibi doluyor. Ancak kendimi bilmemesiye, kendimi yitiresiye içtiğim zaman rahat ediyorum. Her sabah dilim paslı, ağzım acı, beynim uyuşuk uyanınca bir daha içmeyeyim diyorum. Kendi kendime söz veriyorum. Şöyle bir silkinmek, kendime gelmek istiyorum. Olmuyor. Günle birlikte yeniden boğulmaya başlıyorum. Havasızım, havasız. Buraya gelirkenki coşkunluğumu yitirdim. İçimden taşıp akan su ölü toprağında göllenip bataklandı. Beni kınıyorsun değil mi? Buradan bir kurtulsam ben de kendimi kınayacağım. İkinci yıl bitti işte. Kişi dev olsa bu işin üstesinden gelemez. Uyuştum kaldım. Ben de onlara şimdi onlar gibi anlamsız anlamsız gülerek ''Nöreyon Heyri'' diye hal hatır soruyorum. Onlar da bana ''Nörek bey, dövünekle dizden mi olak, ağlayakta gözden mi olak?'' diyorlar. Dizden gözden olmadan başkası yok. Bu bir çıkar yol mu? Çözümlenmedi gitti şu sorun. Baş tacımız halka mı inecekmişiz? Halkımızı kendimize mi yüceltecekmişiz? Her neyse bir şeyler yapacakmışız. Büyük şehirlerde oturup halk için düşünmek ne kolay. Buraya gelmeden önceki iyi niyetli aptallığımı düşünüyorum. İçimi bir halk dal kavukluğu kaplamıştı. Bizi nasıl kandırdılar, aldattılar, sonunda halk dal kavuğu yaptılar. Halk bilir, halk her şeyi bilir, halkta büyük bir sezgi vardır. Yalan, hepsi yalan. Halk her şeyi bilir demek, dal kavukluğu bile halkı kendilerinden ayrı, bambaşka, umacı, koskocaman bir dev yaratık görmek değil de nedir? Yalandan halkı sever göründükçe, halka dal kavukluk ettikçe bu yalanlara gerçekten inanan benim gibi tek tük kişiler, bilgisizliğin, görgüsüzlüğün, geriliğin, kızgın sonsuz çölüne sızan cılız sular gibi kuruyup bitip gideceğiz. Halk bilir, halk sezer sözüne dikkat et, halkı bir küçümseme, hiçe sayma, sevmeme var. Yalan bir büyük yalan içinde uyuşmuşuz. Halk hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey sezemiyor. Bilse, sezse bunca yüzyıllardan beri aldatılır, kandırılır mıydı? Nasıl bir uyuşturucu yalan bu? Gerçekten bu halkın bilip öğrenmesini istememişiz. İsteseydik önce halkımızı bütün acı gerçekleriyle tanır, ondan sonra ne yapmamız gerektiğini düşünürdük. Kendi halkımızı oluştan üstün saymak neden? Tanrı bir okur yazar bile olmayan insanlara iltimas mı yapmış? Bilinçsiz, bilgisiz bir ülkücülükle boşa giden bu iki yıl sonunda düşünmemek için ben de içmekten, Öğretmenler Derneği'nde prafa 31 kaptı kaçtı poker oynayarak zamanımı öldürmekten başka bir yol bulamadım. Biliyorum şimdi sen gelsen buraya bize ne dersler ne akıllar verirsin. Ben de ilk geldiğimde böyleydim. Dışarıdan sisli kirli camlardan kahveleri dolduranlara bakıyordum. Bir masa çevresinde önlerindeki oyun kağıtlarına iyik başları, dışarıdan bakınca kopukmuş, yokmuş gibi öylece duran kalabalığa kızıyordum. Geceleri ölü bir ışık altında bu adamların kirli yüzleri uzuyor, sanki bir dokuma fabrikasına durmadan gidip gelen iyiler gibi, bunların da kirli, yağlı iskambil kağıt tutan elleri havaya kalkıp kalkıp kırık masa mermerlerine iniyordu. Kim gelse aramıza bir süre sonra bizden beter olacak. Çünkü biz dev değiliz, insanız. Halkı ilkin kandıran şehir aydını değil kasaba aydını. Kasabalı aydın halkı şehirli aydınının kandırmasında yardımcılık, aracılık ediyor. Burada bunlar Gedikli İhsan Efendi, aklı evvel Bedir Hoca, çift veren oğlu Hamza Bey, tüccardan Emin Efendi, Allah'ın kulu İsmail Efendi, Allah selamet versin Murtaza Efendi gibiler. Geçen gün yine bu adamlar toplanmış, köylünün her şeyi bildiği üstüne konuşup, o ne çarıklı erkanı harptir o diyorlardı. Gedikli İhsan Efendi çarıklı erkan-ı harbin bilgisini ispat için bir de şu olayı anlattı. Manevredeydik, bizim bölük bir tepenin rüzgar tutmayan güney yamacında çadırlı ordugaha çekilmişti. Karanlık bastırınca yüzbaşı bölüğü al filan yere götür dedi, çadırları topladık çıktık yola. Havada kötü karanlık, gökte tek yıldız yok, ben atta bölüğün önündeyim. Yola çıktıktan yarım saat sonra arkadan bir ses geldi, yanlış gidiyoruz. Kim o söylenen dedim, hiç ses çıkmadı. Aradan bir iki saat geçti, gene arkadan bir ses. Yanlış gidiyoruz. Kimdir o? Gene kimse çıkmadı. Bir zaman sonra bir daha. Yanlış gidiyoruz. Kim o söylenen? Çıksın. Çıkmadı. Saatte gece yarısını geçti. Gideceğimiz yere çoktan varmalıydık. Bölüğün içinden o yanlış gidiyoruz sesi gün ışığı yasıya sürdü. Bir de gün ışıdı ki ne bakalım, biz ordugah kurduğumuz yerde değil miyiz? Sabahacak olduğumuz tepeyi fırdalayı dönüp durmuşuz. Bu sefer yanlış gidiyoruz diye söylenip duran kimdi diye bölüğü sıkıladım. Onbaşılardan biri, baş efendi Hüseyin söyledi durdu dedi. Bölükte bir kel Hüseyin var, neredeyse tezkere alacak. Daha uygun adım yürümesini beceremez. Geldi. Gel lan Hüseyin buraya dedim. Nereden bildin sen bizim yanlış gittiğimizi? Komutanım dedi, ordugâhtan çıktığımızda ürüzgâr benim sağ yanağımı vuruyordu. Az gittik, bu kez ürüzgâr sol yanağımı şamarlamaya başladı. Anladım ki biz tepede ters döndük, kalktığımız yere gidiyoruz. Yanlış gidiyoruz diye ses ettim. Az daha gittik, ürüzgâr gene sağdan üfürmeye başladı. Anladım ki gene ters döndük. Yanlış gidiyoruz diye seslendim. Gene gittik. Ürüzgâr bir sağ yandan vurdu, bir sol yandan esti. Anladım ki kalktığımız tepeyi fır dolayı dönüp duruyoruz. Ulan Hüseyin dedim, öyleyse kim bağırdı diye sorunca neden çıkmadın ortaya? Baş efendi dedi, bir kel Hüseyin'in lafına aldırmazdın, yanlış gidiyoruz demesine inanmazdın ki. Gedikli İhsan efendi bu olayı anlatıp da köylümüzdeki akıl kimde var deyince artık dayanamadım. Sen buna akıl mı diyorsun İhsan efendi dedim. Şehirlerde senin gibi düşünüyorlar, tıpkı senin gibi. Halkımız akıllıdır, halkımız bilgilidir. Bunun neresi akıl? Önce akılsızlık senden başlıyor. 20. yüzyılın ortasında insanı pusula yerine kullanıyorsun da suratına rüzgar vurmasından yön buluyorsun. Sen bu zamanda kel Hüseyin'in yanağını pusula diye kullanırsan, bu kel Hüseyin'in aklını değil, senin akılsızlığını gösterir. Rüzgar dediğin hep bir yandan mı eser? Ya rüzgar bir sağdan bir soldan değişik esseydi de sen kel Hüseyin'in aklına uysaydın, yol gidiyoruz diye topuğunuzun üstünde fır dönseydiniz nasıl olurdu? Böyle dedim ama kime dedim? Hiç bu halk bilgili anlayışlı olsa bu gedikli İhsan efendi gibileri yoksul sırtından geçinebilir mi? Halk bilir diye halkı uyutmuşlar. Biz de buna aptalcasına katılmışız. Buranın köylerini gezdim. İlk gittiğim köyde gece kalmıştım. Gece helaya gidecektim. Helanız nerede diye sordum. Elime bakır bir ibrik verip buraları hep hela, şöyle açıl dediler. Biçilmiş buğday tarlasının içine daldım. Dik saplar ve kesekler arasında kendime yer açarken köyün köpekleri başıma üşüştü. Konuk olduğum evdekiler yetişmese iri köpekler beni paralayacaklardı. Evden komşulardan köylüler çıktı. Onlar beni çevirdi, köpekler onları çevirdi. En ortada ekin sapları ve kesekler arasında ben, çevremde köylülerden bir halka, onların dışında köpeklerden bir halka. Köpekler havlıyor, köylüler de köpeklere hoş hoş diye bağırıyorlar. Arada bir içlerinden biri de bana, korkma bey korkma, keyfine bak diye sesleniyor. Sen keyfi gördün mü? Ayağa kalktım, en önde elimde ibrikle ben, arkada hoş hoş diye bağıran köylüler, daha dışta havlayan köpek sürüsü. Böyle bir törenle eve girdim. İşte helasız yaşayan bu köylüye biz hiç utanmadan, sıkılmadan, sen her şeyi bilirsin aslanım, senin sezişin var yiğitim diye sırtını sıvazlayıp onu uyutmaya, kendimizi kandırmaya çalışıyoruz. Bu anlattığım köy halkı neyle geçinir bilir misin? Kapıcılıkla. Bunların gençleri, kadın erkek İstanbul'a, Ankara'ya gurbete çıkar. Oralardaki hanlarda, apartmanlarda kapıcılık ederler. Orada kazanır, köyde kalan yaşlı ana babalarına para gönderirler. 5-10 yılda bir döner köye sılaya gelirler. Baba ocağından tam sökülemezler. Onlar da yaşlanınca gelir bu kısır topraklı köye yerleşir, oğullarını kızlarını büyük şehirlere odacı kapıcı gönderirler. Saydım, bütün köyde 4 ahlat ağacından başka ağaç yoktu. Yağmurdan aka aka toprak kalmamış. Tarlalar ancak 1'e 1,5, 1'e 2 veriyor. Bir kile tohum ekip toprağı alın terleriyle sulayarak 2 kile tahıl alacaklar. Yine de bu kısır topraktan vazgeçemiyorlar. Bu köylünün hepsi de İstanbul hanlarında, apartmanlarında kapıcı durmuşlar. O hanların, apartmanların kaloriferli, mavi, pembe, beyaz, fayans döşeli helalarını yıkayıp temizlemişler. Ama köylerine dönüşlerinde kendilerine hela yapmamışlar. Neden? Neden böyle diye hiç düşünüyor muyuz? Görgüsüzlük de sen değil, işte helanın en güzelini yıllarca görmüşler, temizlemişler, kullanmışlar da ama yine de kendilerine hela yapmıyorlar. Görmek tek başına bir işe yaramıyor, kişinin o gördüğünü alacak, benimseyecek bir düzeye yükselmesi gerekiyor. O yere yükselmedikçe ne görse boş. Bunlar yıllarca temizledikleri helaların kendileri gibi insanlar için değil, yalnız kapıcı odacı durdukları han ve apartmanlarda yaşayan insanlar için olduğunu sanıyorlar. İşte biz bu halka akıllı, bilgili, anlayışlı, sezgili diyoruz. Yalan. Onları da bizi de kandırmışlar, aldatmışlar. Biz de o yalanlara aldanıp körü körüne halk dalkavuğu olmuşuz. Acı gerçekleri öğrensek, öğretilmeden, eğitilmeden halkın bilgili, anlayışlı olamayacağını kavrasak, o zaman ne yapmamız gerektiği üzerinde düşüneceğiz. Ama halk bilir, anlar deyince düşünceye yer kalmıyor artık. Şehirlerin kaloriferli, pırıl pırıl fayans döşeli helalarını kullanıp da evinde helası bile olmayan insanlara, halk bilir, halk anlar diye yaptığımız halk dalkavukluğumuza, içine düştüğümüz aptallığa bak. Halkı daha çok soymak için bizi de kandırmışlar. Halk dalkavukluğunu halkçılık sanmışız. Şimdi sana aklı evvel Bedir Hoca'yı anlatıyorum. Kadife bir kasketi var, kasketin güneşliğini hep sol yan arkaya doğru çevrik giyer. Kasketinin altında da kirli, yağlı bir takkesi vardır. Camiye cuma namazına giderse şapkayı ayakkabının yanına kor, takkeyle namaz kılarmış. Şişman, toz toparlak bir adam, sevimli bir yüzü, cana yakında bir konuşması var. Buradakilerin hepsi çok tatlı konuşuyorlar, tatlı ve inandırıcı. Her birinin bu inandırıcı sözlerinin, tatlı konuşmalarının ne kadarının yalan olduğunu sonradan birbirlerinden öğrenebilirsin. Bana kalırsa akıllılıktan yana tüccardan Emin Efendi, Bedir Hoca'nın hiç de aşağı kalmıyor. Hatta kimi zaman onu bile bastırıyor. Emin Efendi babacan bir adam, saçlarını 0 numara makineyle tıraş ettirir. Su içerken elinin birini başının üstüne kor, kısa ve çarpık bacaklarıyla ördek gibi yürür. Onun da konuşmasına doyum olmaz. Buradakiler çok sövgülü konuşuyorlar. Yalnız İsmail Efendi hiç sövmez. En çok kızdığı zamanlar bile bağırmaz, sövmez. Kızdığı adama yalnız Allah'ın kulu der. Allah'ın kulu demekle kızgınlığını yatıştırmış olur. Bu yüzden ona Allah'ın kulu İsmail Efendi lakabını takmışlar. Kardeşim, ne kadar yazsam burada çektiğim sıkıntıları sana anlatamam. Karşı karşıya gelmeliyiz de baş başa verip sana 1 hafta 10 gün anlatmalıyım. Artık iyice bunaldım. Beni buradan başka bir okula atamaları için üst üste dilekçeler veriyorum. Cevap yok. Hasta olmalıymışım, buranın havası da hastalığımı arttırmalıymış ki beni buradan başka bir yere nakletsinler. Vilayetteki hastanede muayene oldum, hiçbir hastalık bulamadılar, turp gibiymişim. Buradan uzaklaşabilmek için hasta olmaya bile razıyım. Doktorlar anlamadı ama ben hastayım. Hastalığımı biliyorum. Umutsuzluk, kırgınlık. Ruh çöküntüsü içinde gittikçe kendimden ayrılıp başka bir insan oluyorum. Bu umutsuzluk ne yapmam gerekli olduğunu bilmememden geliyor. Ne başkaları için yaşayabiliyorum ne kendim için. Başkaları için yaşayabilsem kendim için de yaşamış olacağımı, mutlanacağımı biliyorum ama nasıl? Sık sık ağlıyorum ama güldüğüm hemen hiç olmuyor. Geçen gün büyük bir sinir bunalımı geçirdim. Pazardı. Sabahtan gezmeye çıkmıştım. Karşıdan bürüğüne bürünmüş bir kadın geliyordu. Kadınlar yolda bürüklerinin içine dolanmış, yalnız tek gözleri açık, öyle geziyorlar. Bu denli kapandıkları da yetmezmiş gibi uzaktan bir erkeğin geldiğini gördüler mi, daha 50 adım ara varken hemen önlerini duvara dönüp, erkek 50 adım geçesiye sırtları dönüp oturup bekliyorlar. Onları böyle görmek insanı insanlığından utandırıyor. O pazar sabahı yalnız başıma giderken karşıdan gelen bürüklü bir kadın gördüm. Bürüğünün içinde ayrıca bir kırmızı yazmayla ağzı çenesi bağlıydı. İki elinde su dolu 2 gaz tenekesi tuttuğu için beni görünce büsbütün bürüğüne dolanamadı. Yalnız 2 elindeki 2 tenekeyi yere koyup durdu. Yüzünü de örtünmedi, sırtını da bana dönmedi. 40 yaşlarında var yoktu. Nasıl oldu ben de bilemiyorum. Birden yanına sokuldum da... Bacım dedim, kimden neye böyle kaçıyorsun? Bu kasabada yabancın yok ki senin. Yeğenlerin, ağaların, emmilerin hepsi senden. Kuzu bile kurttan, sizin er kişiden kaçtığınız gibi kaçmaz. Anam bacım ol, nedir bu, söyle bana. Seni bu erkekler yemez. Bak işte sen bana sırtını dönüp duvara kapanmadın, ne iyi. Ya şu ağzını neden yazmayla kapamışsın? Daha neler söylediğimi şimdi tam olarak ansıyamıyorum. Ben böyle deyince kadın birden çenesindeki bezi çekip ağzını açtı da ''Aha gördün mü?'' dedi. Ağzında bir tek diş yoktu kızgınlıkla. ''Neden kapanırmışız? Bizde insan arasına çıkacak surat mı kalmış?'' dedi. Hırsla tenekelerin tahtadan tutamaklarına sarılıp yürüdü. Dona kaldım. Bu kadının isyanını şehir aydınlarına anlatabilseydim ağlamaya başladım. Hiç kendimi tutamıyorum. Çok kızgın ve çok duygulu adam oldum. O pazar sabahtan içmeye başladım. Sana yazdığım bu mektubu şimdi zarflayıp postaya atacağım. Ondan sonra yine içmeye. Beynim tüm uyuşsa da hiç düşünemesem çok daha iyi. Yarın İbrahim Zübükoğlu gelecekmiş. Onunla mutlaka tanışıp konuşmak istiyorum. Gözlerinden özlemle öper mektuplarını beklerim. Mektupların bana avuntu oluyor. Dinine, imanına doğru söyle. Gedikli İhsan Efendi şöyle anlatıyordu. Bizim heyet hikayemizi dinlemiş miydin bey? Zübükzade İbrahim Bey bir heyet kurun da Ankara'ya gelip beni görün demişti. Bizi başbakanla görüştürecek, cumhurbaşkanıyla konuşturacaktı. Biz de ilçemize baraj, fabrika yapılmasını isteyecektik. Ama bizim niyetimiz barajdan marajdan önce şu kaymakamı başımızdan atsınlar bir. Böyle kaymakam mı olurmuş, tavşan tersi gibi bir herif ne sıvanır ne bulaşır. İçip içip ağlamaktan, vah anam ben buralarda çürüyecek adam mıydım diye başını duvarlara vurmaktan, diz dövüp saç yolup ağlamaktan başka bir işe gelmez elinden. Evet, bir iyiliği varsa İbrahim Bey'in buyruğundan dışarı çıkmaz. Neye yarar? Kasabamıza 10 paralık yararı dokunmamış. İbrahim Bey'e şu kaymakamı attır, başımıza adama benzer bir kaymakam göndert diyeceğiz. Heyetçe çıktık yola, Ankara'ya vardık. Ben Ankara'yı bilirim, arkadaşlardan kimisi hiç görmemiş. Bir otele indik, aklı evvel Bedir Hoca gene bir aklı evvellik gösterip, arkadaşlar dedi, şimdi Zübükzade'nin yanına vardık mı bizi alır Başbakan Hazretlerinin, Cumhurbaşkanı Hazretlerinin huzuruna çıkarır. Bu üst başla o yüksek huzura varmak ağır hakaret olur. Kanunda bile yeri olsa gerek. Bizi bu kılıksızlıkta görürlerse hakaret ettik diye tevkif etseler yeridir. Ondan ötürü ilkin kendimize bir çeki düzen verelim, kılığı düzelim. Ankaralık bir adam olalım. Çift veren oğlu Hamza Bey, evet doğru dedi, Başbakan Hazretleri, Cumhurbaşkanı Hazretleri bizi sarayda kabul eder. Radyolar bağlılıklarını bildiren heyet diye bizi söyler. Gazeteler heyetimizin resimlerini basar. Hiçbirimizde gazeteye geçecek kıbal yok. Önce giyinip kuşanmak gerek. Emin Efendi'nin boyun bağı bile yok. Allah selamet versin Murtaza Efendi'yi sorarsan kıçında potur, ayağında çelik. Bedir Hoca yaz ortası mes lastikle Ankara yoluna düşmüş. İsmail Efendi'yi sorarsan keten pantolu ütü yüzü görmemiş. Biz heyetçe dükkanlara daldık, giyim kuşam aldık. Fakat bu bizim buraya insanı medeniyet bilmiyor. Nice giyinip kuşansa gene hiç. Bunların boyun bağlarını bağladım. Çulu değiştirseler de gene altındaki adam bizim adamımız. Bedir Hoca ile Emin Efendi'ye şu saçınızı sakalınızı kırptırın da yüzünüz gözünüz görünsün dedim. Berbere vardık, tıraş olduk. Elimizdeki adresi sonra soruştura İbrahim Bey'in oturduğu apartmanı bulduk. Emin Efendi 7 katlı apartmanı görünce, vallahi göğsüm kabardı arkadaşlar dedi. Bir de bizim kasabadan adam çıkmaz derler. Bir adam çıkardık ki düşman çatlatır. Şöyle bir apartmanda oturmak ne demek? Allah makamını daha da yücelsin. Kendim burada oturuyormuşum gibi memnun oldum. Herhal bizim Zübükzade apartmanın en üst katında otursa gerek dedi. Orada yanılmışız. İbrahim Bey en alt katta oturmaktaymış. Kapının zilini çaldık, İbrahim Bey'in karısı çıktı. Bizi görünce açtığı kapıyı aralayıp aradan burnunun ucunu çıkarttı yarım ağızla. ''Hoş geldiniz, bir hacetiniz mi vardı? İbrahim evde yok.'' dedi. Belli ki gelişimizi hiç beğenmemiş. ''Bacı, İbrahim Bey'imizi nerede buluruz?'' diye sorduk. ''Vallahi hiç belli olmaz. Az öncesi Başvekil Hazretleri de telefonda aradı. Gene başları darda kalmış da İbrahim'den akıl danışacaklarmış.'' Şimdi ne yapsak? Şu görgüsüz karıya bak bir yol. Ankara karısı olduğundan beri insanlığı tüm yitirmiş. Ben yüzümü kızartıp, kız gelin bu nasıl yeni huylar? Memleketten hemşeriler gelince buyurun diye içeri almak, ağırlamak yok mu dedim. Burnu kapının dışında kendi içeride. Kusura kalmayın dedi. Böğün misafir kabul günüm de içeride kadın misafirlerim var. Bakan makan karıları. Yoksa buyurun bir soluk alın derdim. Şimdi ne olacak? İbrahim Bey'i nerede buluruz? Meclise bakın bir, orada yoksa köşktedir. Bir de köşk mü satın aldınız? Aferin, beğendim. Yok, Cumhurbaşkanı köşkünde, orada da yoksa kulübe bakın. Ne zaman gelir? Hiç bilinmez. Döndük geriye, ne etsek? Sonra soruştura meclise gittik. Meclis tatil olduğundan kimseler yokmuş. Gene de sonra soruştura köşke vardık. Nöbetçi asker yolumuzu kesti. Köşkte Zübükzade olacak aslanım, içeri bir haber sal, hemşerilerin geldi diye ilet dedik. Nöbetçi necidir, ne iş yaparmış dedi. Zavallı asker, ne bilsin Zübükzade'yi? Sen bir haber ilet, köşkten bilirler dedik. Nöbetçi telefon etti, yanımıza bir adam katıp bizi bahçeden içeri aldılar. Bir büyüyecek evde bizi bir adamın karşısına çıkardılar. Kimi arıyorsunuz dedi. Zübükzade İbrahim Bey'i. Şuna bak, hükümetin akıl danıştığı bir koca İbrahim Bey'i bilmez de sorar. Bedir Hoca, oğlum sen içeri haber ver, onlar bilir İbrahim Bey'i dedi. Ben bilmezsem kim bilirmiş? Neci, neyin nesi bu İbrahim Bey? Ne iş yapar? Ne iş yaptığını bilmeyiz. Lakin mebustur. Mebus mu? Allah Allah. Hiç bu adda bir mebus tanımıyorum. Neydi? Neydi? Zübükzade İbrahim, Mebus Can'ın biz seçtik, buraya gönderdik. Emin Efendi, İsmail Efendi'nin kulağına, içime bir kurt yeniği düştü, bu zübük itinde oyun çoktur, sakın mebus oldum diye bizi aldatmasın deyince İsmail Efendi kızdı. Sos, o nasıl söz? Cahil kafanla işleri tüm karıştırma. Oturduğu apartmanı gördün işte.
Orası doğru mebus olmayanın.
Adam bize bir kitap getirdi, önümüze açtı. İşte mebusların resmi burada, arayın bulun. Araya araya bulduk, işte bu. Adam, siz kimsiniz dedi. Biz heyetiz dedik, Zübükzademizi göreceğiz de bizi Cumhurbaşkanı Hazretlerine neye götürecek? Adam hemen telefonu açmasıyla Zübükzade'yi buldu. İbrahim Bey, ben Cumhurbaşkanlığı başyaveriyim. Memleketten sizi görmeye hemşerileriniz gelmiş. O da eve buyursunlar demiş olacak. Yeniden evine döndük. Bu sefer anası çıktı. İbrahim az önce buradaydı. Acele hükümetten çağırdılar da oraya gitti. Size de mahsus selamı var. Kusura kalmasınlar, yarın gelsinler dedi. Geceyi otelde geçirdik. Devrisi gün sabahtan eve damladık. Bu kez karşımıza yabancı bir avrat çıktı. İbrahim Bey yok. Karısı nerede? 6 aylık yaptırmaya berbere gitti. Anası nerede? Komşuya gitti. Döndük, otelin kahvesine daldık. Emin Efendi, yahu bu 6 aylık yaptırmak da neymiş dedi. Şehirde karı kısmı berbere gidip kendini 6 aylık yaptırtır diye anlatınca hep şaştılar. Akşama eve gittik, yok. Sabaha gittik, yok. 5 gün arkasından koştuk. Bizim beyaz göynekler kirlendi, birer daha aldık. Gideriz evine, yok derler. Bunlar bizim göreneği geleneği toptan unutmuşlar. Buyur içeri, bir kahvemizi içinde soluklanın demek yok. Baktık olacağı yok, kapıya nöbetçi koyalım dedik. Her birimiz birer saat kapıda nöbet tutuyoruz. Bir günde böylece bekledik, gene yok. Yahu bu herif evine bacadan girmez ya. Artık iyice umudu kestik, dönmeye karar verdik. Bir gün otelin kahvesinde oturmuş konuşuyoruz. Bu namussuz bir daha memlekete hiç dönmeyecek mi dedim. Bedir Hoca otel köşelerinde para tüketmekten bıkmış. Hangi yüzle gelecek, biz bunun suratına tükürmez miyiz, tükürükle boğmaz mıyız dedi. Emin Efendi, hiç de bir şey yapamayız dedi, gene işi tatlıya bağlar görürsünüz. Dimyat'a pirince gidelim derken evdeki bulgurdan olduk. Öyle ya, buraya geldik ki fabrika isteyelim, baraj isteyelim, yeni bir kaymakam isteyelim. Geçtik hepsinden, şu Ankara gurbetinde parasız kalıp da memlekete zor mu döneceğiz ne? Biz otelin kahvesine böyle konuşurken otelci para çekmecesinin başında oturmuş bizi dinlermiş. Acımış da bize, sizin derdiniz ne diye sordu. Anlattık. Onun kolayı var, ben şimdi bulurum. Nasıl? Evine telefon ederiz. Sen ne diyorsun ağam, biz kapısında gece gündüz nöbet tutmaktayız, herifin eve geldiği mi var? Durun siz. Otelci Zübük'ün evine telefon etti. Burası meclis, İbrahim Bey orada mı diye sordu. Ne dersin İbrahim, zırt diye karşısına çıkmaz mı? Otelci telefonu bana verdi. İbrahim Bey, şükür görüştüğümüze, ben İhsan dedim. Vay İhsan Bey efendiciğim diye söze girişince anladım ki beni başka bir İhsan sanmış. Ben Gedikli İhsan dedim. Oo İhsan efendi, hoş geldin, safa geldin, yeni mi geldin? Ne diyorsun İbrahim Bey sen dedim. Biz heyetçe geldik, zatınızı aramaktan Ankara'nın kaldırımlarında sersefil perperişan olduk. Ne diyorsun? Tuu, vay anasını. Yahu size evin adresini de vermişim, demek bulamadınız, vah vah. Nasıl sövmezsin şimdi? Hadi sus dedim gene kendime. Kalktık heyetçe evine vardık, bizi bir karşılama, bir karşılama, yere göğe koyamıyor, sarılıp sarılıp öpüşüyoruz. Anası dersen bize, ah oğullarım diyor da bir daha demiyor. 2 Aralık Zübük'ün anası beni dışarı çekti. Ah İhsan Efendi oğlum, ah benim bitecik oğlumu hiç sorma. Ankara kahpelerinin eline düştü. Gecesi gündüzü hiç belli değil. Aman oğlum, oy oğlum. Zübük şuradan buradan konuşuyor. Gene hep eski türküsü. Hükümetin her bir işini buna danışırlarmış. Vere vere gayri kendinde akıl kalmamış. Her bir şeyi anlatıyor da fabrikadan, barajdan laf yok. Yahu biz buraya neye geldik? Konuşa konuşa akşama ettik. Gayri otele dönmenin zamanı. Eh İbrahim Bey, bize müsaade. Ne demek, 40 yılın başı gelmişsiniz, gitmek olur mu? Bu gece misafirimsiniz, dünyada bırakmam. Olmaz, tövbe, yahu ele güne karşı. Bir de göz kırptı. Bu gece eğlenelim ki Ankara neymiş görmeli. Düştü önümüze, çıktık yola. Bizi otomobile bindirecek bir otomobile sığışamıyoruz. 2 otomobile doluştuk. Zübük'le 4 arkadaşımız öndeki arabada, biz arkalarındayız. Herhal öndekinin parasını Zübük verdi. Emin Efendi bizim arabanın şoförüne, kaç para oğlum dedi. 7,5 lira. Emin Efendi bana, sen ver de sonra hesaplaşırız dedi. Parayı verdim, bir yere girdik. Önde Zübük, İbrahim Bey'i gören, buyurun beyefendi diye eğilerek yerlere kapanıyor. Zübük eğilen herifi geçtik mi, tanırlar beni, hepsi tanır. Bunlara çok iyiliğim dokunmuştur diyor. Bak şu alçağa, garsonlar selam verip eğildikçe tanırlar beni. Hepsine iyiliğim vardır demez mi? İnsanı çatlatacak. Bizi hiç dünya bilmez sanıyor. Ulan biz neler ne yerler görmüşüz. Burası lüks bir lokanta, yedik içtik. Buradan çıkıp eğleneceğiz dedi. Hesap gelince herkes cüzdana davrandı, ben de davrandım. Nasıl olsa bizi çağıran Zübük parayı da verecek olduğundan herkes paraya davranmış. Hep birbirimizin elini tuttuk, sen vereceksin, ben vereceğim diye itişmeye başladık. Zübükzade höt diye bağırarak ağalığını gösterdi. Masanın üstüne bütün bir binliği koydu. Gördün mü sen ağa adamı? Garson parayı aldı gene getirdi. Affedersiniz bozamadık, bozukluğunuz yok mu? Zübük ceplerini karıştırdı. Eyvah ki eyvah, gördün mü bozuğu yok. Nasıl olsa Emin Efendi sen hesabı ver sonra üleşiriz diyecek. Ben ondan atik davranıp sen ver hele Emin Efendi sonra hesaplaşırız dedim. Emin Efendi 100 lirayı verince öyle yazdı. Oradan çıktık, arabalara bindik. Herif cebinden binlikten aşağı para taşımıyor. Şoförün parasını gene biz verdik. Bu sefer iyi bir yere geldik. Cennet misali bir yer. Karılar hamamda gibi yarı soyunuk. Çalgılar desem takım takım. Şükürler olsun benim çok barbar görmüşlüğüm var ama böylesini görmemiştim. Aklı evvel Bedir Hoca Zübük'e selam verenleri gördükçe şaşalıyor. Yahu herkes tanıyor İbrahim Bey'i be, olur iş değil. Zübük de tanırlar, çok iyiliğim vardır bu itlere diye gert gert geriniyor. Garson iki masayı birleştirdi, oturduk. Zübük soruyor, ne içersiniz ağalar söylen. Ben yekten fiski dedim. Çift veren oğlu da benden duyunca bana da fiski dedi. Emin Efendi anca birlik kanca birlik, benimki de fiski olsun dedi. Bedir Hoca ulan fiski de ne fışkı dedi. Allah bilir ya, ben fiskiyi içmemişim, adını duymuşum. Allah'ın kulu İsmail Efendi, babandan gördüğünden şaşma, rakı içelim, aslan sütüdür dedi. Aklı evvel Bedir Hoca sakalını sıvazlayıp Müslümanlık taslıyor. Ben içmem.